Ayrım 18. Ama 323. gece olunca demiş ki: "Herkes boynuna asılı olan bahtını taşır ve ne olursa olsun ondan kurtulamaz," diyerek içini çekmekle yetinmiş. Korkunç Kürt civan yeniden genç kadını omuzuna almış ve 40 haydutla reislerinin oturma yeri olarak seçtikleri kayalar arasında gizli bir mağaraya ulaşıncaya kadar koşmasını sürdürmüş. Orada Zümrüt'ü kaçıran kişinin anası olan bir yaşlı kadın hırsızlara bakıyor ve onlara yiyecek hazırlıyormuş. Uygun işareti alınca mağaranın giriş bölümüne gelip oğlunu ve kaçırdığı kızı karşılayan da o olmuş. Civan Zümrüt'ü anasına teslim etmiş ve ona, "Bu ceylanı benim arkadaşlarla dönüşüme kadar göz önünde tut. Çünkü gelip benimle birlikte bu kız üzerinde nefislerini körletmeleri için onları aramaya gidiyorum. Ama yarın yapılacak bir iş çıkar da öğle üzerine kadar gelemeyecek olursak bizim saldırılarımıza ve dolduruşlarımıza dayanabilmesi için onu iyi besle," demiş ve çekip gitmiş. Bunun üzerine yaşlı kadın Zümrüt'e yaklaşmış ve ona içmesi için su vermiş. Ve ona, "Kızım, sana ne mutlu ki içlerinde en kabadayısı olan reisleri hariç 40 genç yiğidin senin orta yerine nüfuz ettiklerini duymakta doyum sağlayacaksın. Vallahi genç ve arzulanır bir kişi olmakta sevinmelisin," demiş. Zümrüt buna yanıt vermemiş ve başını peçesiyle örterek yeni uzanmış ve sabaha kadar orada öylece kalmış. Böylece gece ona düşünmek için zaman kazandırmış. Yüreklenmiş ve kendi kendine, "Böylesine bir zamanda kendime karşı yakışıksız bir ilgisizlik duymanın bir anlamı yok. Yani şimdi kıpırdamadan oturup bu 40 delicinin gelerek içime işleyip beni batan bir geminin suyun dibine ininceye kadar suyla doldurması gibi doldurmalarını mı bekleyeyim? Yo, vallahi ruhumu kurtaracağım, bedenimi de onlara teslim etmeyeceğim," demiş. Ve de sabah olmuş bulunduğundan ayağa kalkmış, yaşlı kadına yaklaşarak ona, "Bu gece iyice dinlendim iyi yürekli anacığım. Kendimi yüreklenmiş ve ev sahiplerimi her bakımdan doyuracak güçte hissediyorum. Şimdi onlar gelinceye kadar ne yapmamız gerekiyor acaba? Örneğin benimle gelip güneşe oturup ve başında bir ayıklayayım ve saçını tarayayım ister misin?" diye sormuş. Yaşlı kadın da, "Vallahi bu fikrini beğendim kızım. Çünkü uzun zamandır bu mağaradayım ve başımı yıkayamadım. Şimdi başım insanın saçlarına ve hayvan tüyünün arasında yerleşen her türden böceklerin yuvası oldu. Gece geldi mi başımdan çıkıp sürü halinde bedenimin her yerini dolaşıyorlar. Siyahı var, beyazı var, irisi var, yavşağı var. Hatta kızım tersine dolaşan ve uzun kuyruklu olan da var. Yaşlı kadınların sessiz osuruğundan da en pis kokan yelden de kötü kokanları var. Beni bu kötü kokan yaratıklardan kurtarabilirsen burada benimle birlikte geçireceğin yaşamda mutlu olursun," diye yanıt vermiş. Ve Zümrüt'le birlikte mağaradan çıkmış ve başının üzerindeki örtüyü kaldırarak güneşe oturmuş. O zaman Zümrüt gerçekten orada tanınmış her türlü bit çeşitlerinin tümünün ve de diğer böceklerin bulunduğunu görebilmiş. Cesaretini yitirmeden ilkin onları avuç dolusu toplayarak sonra kaba dikenlerle kökünden tarayarak toplamaya koyulmuş. Ve sonunda ancak bu bitlerden doğal sayılabilecek kadar küçük bir miktar kaldığını anlayınca marifetli parmaklarıyla onları arayarak adet olduğu üzere tırnaklarıyla ezmeye koyulmuş. Bu iş bitince kadının saçlarını ağır ağır tarazlamış. Öylesine ki yaşlı kadın teninin bitten arıtılmasının ferahlığını duymuş ve sonunda derin bir uykuya dalmış. Zaman yitirmeden Zümrüt ayağa kalkmış ve mağaranın içine girerek orada bulduğu erkek giysilerini almış ve bunları giyinmiş. Başına da 40 haydutun yaptığı hırsızlıklardan birinden kalmış güzel bir sarık sarmış. Ve aceleyle oradan çıkarak yine çalıntı atlardan iki ayağı bağlı olan birini gözüne kestirmiş. Onu eğerleyip dizginlerini takmış ve üzerine binip ve süratle esirgeyici tanrının adını anarak doğruca yola koyulmuş. Böylece durup dinlenmeden gece bastırıncaya kadar yol almış ve ertesi sabah şafak söker sökmez ancak arada bir soluk almak, kök yemek ve atını otlatmak için biraz durarak yolunu sürdürmüş. Böylece 10 gün 10 gece yol almış. 11. gün sabaha doğru sonunda geçmiş bulunduğu çölden çıkmış ve güzel suların aktığı ve büyük ağaçların gölgelerini gören gözlerin, bahar ikliminin binlercesini fışkırttığı güllerin ve öteki çiçeklerin varlığıyla şenlendiği yemyeşil bir çayıra ulaşmış. Orada Tanrı'nın yarattığı kuşlar oynaşıyor, gazeller ve en güzel hayvanlar sürü halinde dolaşıyormuş. Zümrüt bu çok hoş yerde bir saat kadar dinlenmiş. Sonra yeniden atına atlayarak ve yöresini koyu çimenlerin sardığı güzel bir yolu izleyerek uzaktan güneş altında minareleri parıldayan bir kente gelmiş. Kentin duvarlarını izleyerek kapısına yaklaşmış. Orada kendisini görünce sevinç ve utkuyla çılgın kahkahalar koparan büyük bir kalabalığa rastlamış. Ve hemen at üzerindeki emirler ve kentin ileri gelenleriyle askerlerin komutanları kapıdan çıkarak onu karşılamaya gelmişler. Önünde eğilerek ona saygı göstermişler ve ancak kullarının şahlarına gösterdikleri saygınlıkla önünde yeri öpmüşler. Ve her yandan adeta çıldırmış gibi halk, Tanrı Sultanımızı muzaffer kılsın, gelişin Müslüman halka uğur getirsin, Allah saltanatını daim kılsın ey evrenin şahı diye haykırmışlar. Ve aynı zamanda binlerce atlı savaşçı iki yanı sıra oluşturarak heyecanın doruğunda olan halkın taşkınlığını engellerken bir tellal da zengin koşumlu bir devenin üzerinde tüneyerek sesinin tüm gücüyle halka yeni şahlarının mutlu gelişini bildiriyormuş. Ama Zümrüt erkek kılığında bütün bunların ne anlama geldiğini anlamıyormuş. Sonunda her yandan atının dizginlerine yapışmış olan büyük saygınlığı belirgin kişilere "Ey saygın kişiler! Kentinizde neler olup bitiyor?" diye sormuş. O zaman bunların içinden bir büyük mabeyinci yerlere kadar eğildikten sonra ilerleyerek "Efendimiz, Tanrı nimetlerini verirken cömert davranır. Tüm övgüler onun olsun. Senin de elinden tutup getirircesine bu ülkenin tahtına şahımız olarak gelmeni sağladı. Bunca genç ve bunca yakışıklı ve de Türk ırkının soylu çocuklarından yüzü parıldayan birini bize şah olarak gönderdiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Zafer onun olsun. Çünkü bize bir dilenciyi ya da daha önemsiz birini de gönderebilirdi. Onu da şahımız olarak baş tacı etmek ve saygı sunmak zorunda kalırdık. Bil ki gerçekte..." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 324. gece olunca demiş ki: "Bil ki gerçekte bu kentte oturanlar olarak bizim adetimiz, erkek bir evlat bırakmaksızın şahımız ölürse bu yola çıkmak ve bahtın bize göndereceği ilk yolcunun gelişini onu şah yapmak ve bu sıfatla selamlamak için beklemektir. Ve biz bugün ey yeryüzünün tüm hükümdarlarının en yakışıklısı, çağının ve tüm çağların biricik kişisi, sana rastlamak mutluluğuna kavuştuk." demiş. Zümrüt kafası yerinde ve yüksek fikirlere sahip bir kadın olarak bu olağan dışı haberi alınca soğukkanlılığını yitirmemiş. Ve baş mabeyinciye ve öteki ileri gelenlere, "Sizler bundan sonra benim sadık uyruklarım olacak kişiler. Benim kökeni bilinmeyen sıradan bir Türk olduğumu ya da sıradan herhangi bir kişinin sulbünden geldiğimi sanmayın. Aksine karşınızda soylu bir aileden gelen ama ana babasıyla arası bozulduktan sonra ülkesini ve evini terk eden bir Türk görüyorsunuz. Bu olaydan sonra serüven arayarak dünyayı dolaşmaya karar verdim. Yeni bir yaşamı denemek için talih bana bu güzel fırsatı verdiğine göre şahınız olmayı kabul ediyorum." demiş. Ve hemen mevkibin başına geçmiş ve tüm halkın sevinç çığlıkları ve alkışları arasında kente muzaffer girişini yapmış. Sarayın büyük kapısının önüne gelince emirler ve mabeyinciler atlarından inmişler, gelip onu kollarından yakalayarak attan inmesine yardım etmişler. Ve onu kollarının üstünde büyük kabul salonuna götürmüşler. Şahlık alametlerine bürüyerek eski şahlarının altın tahtına oturtmuşlar. Hepsi sadakat yemini vererek yerlere kadar eğilip önündeki toprağı öpmüşler. Bunun üzerine Zümrüt yıllardan beri birikmiş saray hazinelerini açtırarak saltanat sürmeye başlamış. Ve hazineden önemli miktarda para çektirerek askerlere, fakirlere ve yoksullara dağıtmış. Halk da onu sevmiş ve saltanatının sürmesi dileklerini sunmuşlar. Ve öte yandan büyük bir miktarda onur giysilerini saray ileri gelenlerine vermeyi ve emirlere, mabeyincilere ve de bunların eşleriyle haremdeki tüm kadınlara da lütuflarda bulunmayı ihmal etmemiş. Dahası vergi ve rüsum borçlarını bağışlamış, cezaları kaldırıp hükümlüleri bağışlamış. Böylece onu bir erkek sanan ve hareme girip kadınlarıyla hiç yatmamasını onun kişilik bütünlüğüne ve namus anlayışına bağlayan büyük küçük herkesin sevgisini kazanmış. Gerçekten geceleyin hiçbir özel ilişki kurmayıp kapısının önünde yatan iki küçük narin hadım ağasından başkasıyla düşüp kalkmamış. Bütün bu koşullardan mutlu olması gerekirken Zümrüt, gizlice yaptırdığı tüm araştırmalarına karşın bir türlü bulamadığı sevgilisi Alişar'ı düşünmekten kendisini alamıyormuş. Ve kendi başına kalınca ağlayıp duruyor, Tanrı'nın kutsamasını Alişar'ın üzerine çekmek, bunca yokluktan sonra onu sağ olarak yeniden bulabilmek için ibadet ediyor, oruç tutuyormuş. Böylece bir yıl geçmiş ve sarayın tüm kadınları umutsuzluktan kollarını kaldırıp Şah'ın bunca sofu ve nefsine egemen olması bizim için ne kadar kötü diye haykırıyorlarmış. Yıl sonunda Zümrüt bir fikre kapılmış ve bunu hemen uygulamaya koymak istemiş. Vezirleri, mabeyincileri çağırtmış ve onlara mimar ve mühendislere bir fersah eninde, yine bir fersah boyunda bir meydan planı çizdirmelerini, ortasına da şahane kubbeli bir köşk kondurmalarını, içini de zengin eşyayla süsletmelerini ve saraydaki adetlerine göre soylu kişiler için oturacak yerler ve şah için de bir taht koydurmalarını buyurmuş. Zümrüt'ün buyruğu en kısa zamanda yerine getirilmiş ve meydan düzenlenip yükseltilmiş, taht ve oturulacak yerler ilgililerin ünvan ve rütbe sıralarına göre tertiplenmiş. Zümrüt de oraya tüm saraydaki ve kentteki ileri gelenleri çağırmış. Ve öylesine bir şölen vermiş ki yaşlılar böylesine hiçbir zaman rastlamadıklarını söylemişler. Ve bu şölenin sonunda Zümrüt çağrılılara dönerek onlara bundan böyle tüm saltanatım boyunca her ayın başında bu köşke çağrılacak ve yerlerinize oturacaksınız. Aynı şekilde tüm halkımı da şenlikte yer almaları, yiyip içmeleri ve Tanrı'ya verdiği nimetlerden ötürü şükretmeleri için çağıracağım demiş. Hepsi de işitip itaat ettiklerini bildirmişler. Şah da tellallar halkımı şölene çağırsınlar ve de kim gelmeyecek olursa asılacağını bildirsinler diye eklemiş. Ve böylece ayın başlangıcında tellallar kentin sokaklarında dolaşarak "Ey ahali, tacir ve müşteriler, zenginler ve fakirler, açlar ve toklar, Efendimiz Şah'ın emriyle meydan köşküne koşunuz. Orada yiyip içecek ve Tanrı'ya şükredeceksiniz. Kimse gelmezlik etmesin. Dükkanlarınızı kapatın, alışverişi kesin. Kim bunu yerine getirmezse asılacaktır," diye haykırmış. Bu çağrıyı duyanlar köşke koşmuşlar ve hükümdar tahtına kurulmuş ve ileri gelenler ünvan ve mevkilerine göre kendilerine uygun görülen yerlerde oturmuşlarken sıkışık dalgalar halinde köşkte toplanmışlar. Ve herkes kızarmış koyun eti, tereyağlı pilav ve özellikle keşkek denilen buğday ezmesi ve tereyağdan yapılan nefis yemeklerden ve her türden diğer harika yemeklerden yemeye başlamışlar. Ve onlar yiyip dururlarken şah birinden diğerine göz atarak onları dikkatle süzüp duruyormuş. Bu öylesine uzun sürmüş ki herkes yanındakine "Vallahi bilmiyorum şah hangi nedenle bana ısrarla bakıp duruyor," diyormuş. İleri gelenlerle soylular da halka "Sıkılmadan yiyin, karnınızı doyurun. Şaha iştahınızı göstermekte vereceğiniz hazdan daha büyük haz veremezsiniz," diyorlarmış. Onlar da kendi kendilerine "Vallahi ömrümüzde halkını bu denli seven ve onun bu denli iyiliğini isteyen hükümdar görmemiştik," diyorlarmış. Koca bir tabağa boğazına tıkarak yemek yiyen en ateşli oburlar arasında Alişar'ı uyutup kardeşi Raşidettin'in yardımıyla Zümrüt'ü kaçıran sefil Hristiyan Barsum da varmış. Bu Barsum et ve tereyağlı ya da iç yağlı yiyecekleri bitirince elinin erişeceği yerden epeyce uzağa konmuş, üstüne toz şeker ve tarçın serpilmiş sütlaç tabağını gözüne kestirmiş. Yöresindeki herkesi itip kakarak tabağa erişip kendine çekmiş. Elinin altına almış, büyük bir lokma alarak ağzına doldurmuş. Bunu gören ve böylesi bir rezilliği ayıplayan yanındakilerden biri ona, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 325. gece olunca demiş ki, böylesi bir rezilliği ayıplayan yanındakilerden biri ona, ulaşamayacağım bir yerde bulunan yiyeceklere el atmaktan utanmıyor musun? Nezaketin bize herkesin önündekini yemesini öğrettiğini bilmiyor musun? Demiş. Bir başkası da inşallah yediğim bu tatlı sana dokunur da mideni alt üst eder diye eklemiş. Ve ünlü bir haşhaş yutucu olan çok şakacı birisi de "Hey evlat, onu paylaşalım, bana getir de bir iki ya da üç lokma alayım," diye takılmış. Ama Barsum ona nefret dolu bir bakışla bakarak "Ah lanetli haşhaş yutucu, bu soylu yiyecek senin ağzın için yapılmamıştır. Emirlerin ve kibar kişilerin saraylarında yenilsin diye yapılmıştır," diye şiddetle haykırmış. Ve çabucak parmaklarını bu lezzetli tatlıya daldırmaya hazırlanmış. İşte tam o sırada onu bir süreden beri gözetlemekte olan Zümrüt kendisini tanımış ve "Çabuk şu koşup sütlacı yiyen herifi yakalayıp bana getirin," diyerek dört muhafız göndermiş. Dördü birden Barsum'un üzerine atılmışlar ve parmaklarından yemeğe hazırlandığı lokmayı alıp yüzüstü yere sıkmışlar. Ve bacaklarından sürükleyerek yemek yemeyi bırakıp birbirleriyle işte başkalarının gıdasına göz diken pis boğazları böyle yaparlar diye fısıldaşan seyircilerin ortasından geçirerek şahın önüne getirmişler. Haşhaş yutucu da yöresinde bulunanlara "Vallahi iyi ki de onunla bu tarçınlı sütlacı paylaşmamışım. Şimdi kim bilir ona ne ceza verecekler" demiş. Ve herkes ne olup biteceğini merakla izlemeye koyulmuş. Gözleri içten içe ışıltılı Zümrüt adama "Sen söyle bana bakalım ey kötü bakışlı mavi gözlü adam, adın ne senin ve bizim ülkemize geliş nedenin nedir?" diye sormuş. Sadece Müslümanlara has olan beyaz sarık sarılmış bulunan sefil Hristiyan, "Ey efendimiz, sultanımız, benim adım Ali'dir. Mesleğim de şeritçiliktir. Bu ülkeye mesleğimi yerine getirmek üzere ve el emeğimle yaşamımı sağlamaya geldim" demiş. Bunun üzerine Zümrüt hadım ağalarından birine, "Git, benim kum falına baktığım tablayı ve kumda çizgi çekmeme yarayan bakır kalemimi getir" demiş. Buyruğu hemen yerine getirilmiş. Zümrüt özenle kumu tabloya yaymış ve üzerine bir işaretle birkaç anlaşılmaz harf yazmış. Bunu izleyerek bir süre düşünmüş. Sonra ansızın başını kaldırarak tüm kalabalığın duyacağı müthiş bir sesle sefil herife, "Ey köpek, sen nasıl olur da hükümdarlara yalan söylersin? Sen Hristiyan değil misin? Ve de Arsun Barsun değil midir? Ve bu ülkeye evvelce kaçırmış bulunduğun bir esireyi almaya gelmedin mi? Ah köpek, ah alçak, şimdi bana hemen benim kum falımda açıkça ortaya çıkan bu gerçekleri itiraf edeceksin" diye haykırmış. Bu sözleri duyunca dehşete düşen Hristiyan elleri birbirine kenetlenmiş olarak yere çökmüş ve "Bağışla ey zamanın hükümdarı, yanılmıyorsun evet, ben gerçekten Tanrı seni tüm kötülüklerden korusun rezil bir Hristiyanım ve buraya kaçırdığım sonra da evimden kaçan bir Müslüman kızı bulmak amacıyla geldim" demiş. Bunun üzerine Zümrüt hayranlık içinde şaşıp kalan ve "Vallahi bizim şahımız gibi yeryüzünde kum falına bakan kimse yoktur" diyerek mırıldanan halkın önünde celladı ve yardımcılarını çağırtmış. Ve onlara "Bu sefil köpeği kent dışına çıkarın ve canlı canlı derisini yüzün. İçini en kötü cinsten samanla doldurun ve sonra geri dönüp bu deriyi meydanın kapısına çivileyin. Ölüsünü kurutulmuş tezekte yakın, geri kalanları da çöp çukuruna atın" demiş. Onlar da işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler ve Hristiyan'ı alıp götürmüşler ve halkın adaleti ve bilgelikle dolu olduğunu kabul ettiği hükmü yerine getirmişler. Sefil herifi sütlaç yerken gören çağrılılara gelince birbirlerine izlenimlerini anlatmaktan kendilerini alamamışlar. Biri, "Vallahi çok sevdiğim halde ben bu tatlının ayartısına kendimi bir daha hiç kaptırmayacağım. İnsana uğursuzluk getiriyor" demiş. Haşhaş yutucu da korkudan ağrılar girmiş olan karnını tutup, "Hey vallahi güzel talihim beni bu tarçınlı sütlaca el sürmekten alıkoydu" diye haykırmış. Ve hepsi de bir daha tarçınlı sütlacın sözünü etmemek için yemin etmişler. Gerçekten ertesi ay geldiğinde ve halk yeniden şahın önünde şölene katılmaya çağrılınca sütlaç çanağının bulunduğu tepsinin yöresinde büyük bir boşluk görülmüş. Ve hatta kimse o tarafa bakmamış bile. Sonra herkes her çağrılıyı büyük dikkatle inceleyen şahın önüne gitsin diye yemeğe, içmeye ve eğlenmeye koyulmuş. Ama hepsi de önlerine konan yemekten başka bir şeye el sürmemişler. Durum böylece sürüp giderken korkunç görünüşlü bir adam içeri girmiş. Ve herkesi itip kakarak ilerlemiş ve sütlacın bulunduğu yerden başka bir yerin tutulduğunu görerek bu tatlının konduğu masaya herkesin şaşkın bakışları arasında yaklaşmış ve yemek için elini uzatmış. Zümrüt bu kişinin hemen kendisini kaçıran Ahmetül Danaf'ın 40 kişilik çetesinden korkunç Kürt civan olduğunu anlamış. Onu bu kente getiren neden tam kendisiyle arkadaşlarının bedeninden yararlanacağı sırada kaçtığı için müthiş bir öfkeye kapılmasına neden olan genç kızı aramak içinmiş. Ve ellerini umutsuzluktan ısırarak Kaf Dağı'nın arkasına kaçmış ya da fıstık kabuğunun içine gizlenmiş bile olsa bu kızı yeniden bulmaya yemin etmiş imiş. Bu nedenle onu aramaya çıkmış ve sonunda yolu bu kente düşmüş ve asılmamak için ötekilerle birlikte köşke gelmiş bulunuyormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. 18. ayrımın sonu, sayfa 195.